Sayın İsmail Saymaz, Türkiye gündeminde dilerseniz öncelikle pazar günü yapılan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin olağanüstü kongresiyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 yıl sonra kurucularından biri olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başkanlığına yeniden seçildi ve ilk kez Türkiye'nin tarihinde bir cumhurbaşkanı aynı zamanda parti başkanı da oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz kongreyi, kongrede konuşulanları, kongrede vurgulanan sözleri, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve tabii ki yapılması planlanan değişiklikleri hem parti içinde hem belediyeler bazında, işte bakanlar bazında? Genelde neler söyleyebilirsiniz bu pazar günkü kongreyle ilgili?
Aslında tabii beklenen oldu. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı 3 yıl önce kendi yeni konumuna gelirken partisinden bağını koparmamıştı. Ne partisi Erdoğan'sız olabilmişti, ne Erdoğan kendi partisinden uzakta kalabilmişti. Esasen partisini yöneten de oydu. 2015 seçimlerinde, Haziran 15 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı kimliğiyle meydanlarda değişik açılışları yönetici göstererek esasen kendi partisi içinde çalışmıştı. Artık 16 Nisan'daki değişiklikle beraber geçmişte örtük bir şekilde yaptığı partisini yönetme işlemini bundan sonra fiil olarak sürdürmüş olacak. Zaten hiç o zaman partisinden kopmamıştı. Zaten kamuoyu onu bir parti başkanı gibi hayal ettiğini biliyordu. Öyle ki Sayın Ahmet Davutoğlu, bir önceki başbakan ve genel başkan, partiye kendi istediği değişiklikleri vermek isteyince, rengi yansıtmak isteyince birdenbire altı boşaltılmıştı ve istifa etmek zorunda kalmıştı. Sayın Ahmet Davutoğlu, bu benim tercihim değil demek zorunda kalmıştı. Bu Türkiye'nin alışa geldiği bir yol değildi. Sayın Cumhurbaşkanı tarafsız gelin ettiği halde partiye müdahale ediyordu. İstemediği kararlar alınmasının önüne geçiyordu. Partideki çoğunluğu elinde tuttuğu için bir başbakan ancak onun talimatlarını yerinde getirirse hayatta kalabiliyordu. İşte bu dönem kapanmış oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın partisini doğrudan bir yasal engel olmaksızın yönetmesinin önü açılmış oldu. Ancak bu da Türkiye'nin 1950 öncesinde bıraktığı partili cumhurbaşkanlığı dönemine yeniden dönmesi anlamına gelir. Oysa Adalet ve Kalkınma Partisi yaklaşık şu 15 yılın 14 yılında hep Türkiye'nin tek partili dönemine geçirerek, o dönemden olumsuz örnekler getirerek kendisini açıklamaya çalışıyordu. Şimdi ise Türkiye'nin ilk 30 yılındaki partili cumhurbaşkanlığı sisteminde Türkiye'nin kurtuluşunun olduğunu iddia ediyor. Bu mümkün değil tabii ki. Türkiye o dönemi çoktan geride bıraktı. Türkiye'nin demokrasi yürüyüşünde tek partili dönem ve partili cumhurbaşkanlığı dönem bir istisnaydı. O aşıldı. Yaklaşık 60 yıl önce geçildi. Şimdi tekrar partili cumhurbaşkanlığı dönemine döndük. O Ağustos'ta halin kaldırılması noktası kongrede belirleyiciydi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kaldırılmayacağını söyledi. Ve anladığımız kadarıyla 2019'a kadar neredeyse böyle devam edebilir. Cumhurbaşkanı kanun hükmünde kararnamelerle bizzat kendisi yönetmiş olacak. 2019'da yapılacak seçimlerden sonra Cumhurbaşkanlığına verilen yetki esasen bu yetkinin bir benzeridir. Dolayısıyla hiç kesinti olmadan şöyle hesap ediyor. Bugünden 2019'a kadar o halin verdiği kanun hükmü kararname çıkarma yetkisiyle ülkeyi yönetmeyi 2019'daki seçimi kazanarak bu kez zaten anayasal değişikliği kendisine verdiği kararnamelerle ülkeyi yönetmeye devam etme hakkını sağlayacağını düşünüyor. Yoksa Türkiye'nin bir güvenlik tehdidi altında olmasından değil, Sayın Cumhurbaşkanı'nın doğrudan yönetme arzusundan bence ileri geliyor bu durum. Dolayısıyla olağanüstü hal bu nedenle kaldırılmaydı. Yoksa ülkede bundan 2 yıl önceki arda arda canlı bombaların patladığı, dağlarda çatışmaların sürdüğü, şehirlerde hendeklerin kurulu olduğu, darbe tehdidinin var olduğu bir dönemi yaşamıyoruz. Bunların tümü geride kaldı. Ülkede bir güvenlik konsepti, güvenlik tehdidi de yok. Fakat olağanüstü hal Sayın Cumhurbaşkanı'na KHK'lar ülke yönetme etkisi verdiği için aynı zamanda siyasal, kamusal ve bürokratik alanı hem tasfiye etme hem de Adalet ve Kalkınma Partisi ihtiyaçlarına göre şekillendirme, belirleme imkanı verdiği için KHK'larla yola devam edilecek. İkinci beklenti gerek Adalet ve Kalkınma Partisi'nde gerekse bürokraside FETÖ'cülerin temizleneceği iddiası yönünde. Oysa zaten Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Halil Topbaş'ın damadı Ömer Kavurmacı bir iş adamıydı, FETÖ'den tutuldu. Sağlık raporu bile olmayan bir evrak üzerinden pekala tahliye edilebildi. Dolayısıyla FETÖ soruşturmalarının kime nasıl uzadığı ve yansıdığı aslında bu örnekle aşikar hale geldi. Öte yandan yoktur ki şu 3 yıl öncesine kadar Fethullah Gülen cemaatinin okuluna yer vermiş olmasın, hastanesine bina vermiş olmasın, onun Pelsinova'ya kalkan uçağına binmiş olmasın. Dolayısıyla kimi nasıl temizleyecekleri de burada bir muamma olarak ortada duruyor. Bu tavsiyenin neye göre ve hangi kriterlere göre yapılacağı da belli değil. Çünkü yeni BKYK listesine Muğla'daki Fethullah Gülen soruşturmasında adı geçen, halen terör örgütü yeni iddiasıyla soruşturma konusu yapılan bir kişi de girdi. Yani ilk taşı atan en temiz olsun ilkesine hareketle kimin bir başkasını FETÖ'cü ilan edecek kadar bu cemaatle ilişkisi olmamış sorusunu yönelttiğinizde bence çok fazla bir kişi bulamayabilirsiniz. Bunu söyleyebilirim.
Bu arada Sözcü Gazetesi de bu tartışmaların içine çekildi geçtiğimiz günlerde Fehmi Koru tarafından.
Bu yaklaşık 6 yıl önce gazeteci Fehmi Koru'nun bir iddiasıydı. Fehmi Koru bir veya iki defa bunu dile getirdi. Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay'ın Avrupa'da Gülen cemaatinin evlerinde kaldığını iddia etti. Ancak ne bunu delillendirebildi, ne buna ilişkin bir tanık sunabildi. Sadece Fehmi Koru Kahkıvanç adlı müşterisiyle yazdığı köşede bu iddiayı dile getirdi. Bu iddia dışında Burak Akbay'ın cemaatle bağlantılı olduğuna dair hiçbir delil yoktur. Fehmi Koru da bunu ispatlama gereği bile duymadı. Fehmi Koru bu iddiasını hele ki Sözcü Gazetesi'nin basılmasına kadar vardırılmış bu iddiasını ispatlamaya bile gerek duymayan bir kişi olarak halen mesleğini sürdürüyor. Bu çok tuhaf. Sözcü Gazetesi kurulduğu 2007 yılından bu yana Adalet ve Kalkınma Partisi'ne muhalefet etmeyi sürdüren, bunu da Atatürkçü çizgide yapan bir gazete. Belli kriterleri var. Bu isimlerle topbaşının damadı Ömer Faruk Kamuroğlu'nun tahliye edildiği bir ülkede siz Fethullahçı'nın hesabını şayet herkesin bildiği, tanıdığı, yıllardır okuduğu Emin Çöleşan'a Yılmaz Özdil'e keserseniz bu sizin Fethullahçılık söylemiyle bir suç örgütü yargılaması yapmadığınızı, Fethullahçılık söylemiyle esasen muhalifleri temizlediğinizi gösterir. Sözcü Gazetesi'nin de esasen başına gelen biraz böyledir. Sözcü'den hatırlarsanız bir hafta önce Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinin yayın müdürü Oğuz Güven de atıldıktan 55 saniye sonra silinen bir tweet üzeriyle FETÖ gerekçesiyle tutuklandı. Bunun ardından hemen Sözcü operasyonu geldi. Bu Türkiye'de muhalif seslerin FETÖ gerekçesiyle susturulmasının örnekleri olarak kayda girmiş oldu. Açlık grevi eylemlerine gelince bu da onun bir yansıması aslında. Tam hükmünde kararnamelerle 100 bin civarında insan ihraç edildi. Ve bunların mühim bir bölümü FETÖ gerekçesiyle, bir kısmı diğer yasa dışı örgütlere üyelik iddiasıyla ihraç edildiler. Bir kısmı için gerekçe bile gösterilmedi. Dolayısıyla bu insanlar muazzam bir mağdur topluluğunu oluşturdular. Bunlardan ikisi Nuriye Gülmen ve Semih Akça yaklaşık 2 ay önce uzun süre yaptıkları oturma eylemlerinin sonuç vermemesi üzerine 2 ay önce açlık grevi kararı aldılar. Bu insanların arzusu işlerine dönebilmek, hayatlarını sürdürmek. Bundan öte, bundan daha radikal, bundan daha ileri bir taleple gelmiyorlar. Bu iki insan Ankara'da Yüksel Caddesi'nde yaklaşık 70 küsur gündür açlık grevini sürdürüyorlardı ve esasen ölümcül sınıra doğru yaklaşmaktaydılar. Geri dönüşü olmayan hasarların artık yol verdiği bir sürece girmişlerdi ki dün polis onları gözaltına aldı. Gerekçe de bunun yıllar önce yapılan tekel işçileri direnişine ya da Gezi Parti gösterisine benzer bir eylemle dönüşebileceği gerekçesiyle yapıldı bu operasyon. Avukat Selçuk Kozarçı'nın duyurduğuna göre. Esasen böyle bir suçlama olmaz. Bir demokratik hakkın, bir eylemliliğin kendisinin ileride başka bir eylem biçimine dönüşeceği ihtimali üzerine gözaltı yapılamaz. Bu suç üretmektir, suç atfetmektir. Bu yaklaşım hukuki de değildir. Fakat bu geçeceğini gözaltına alındı. Anladığımız kadarıyla devlet bu yolla açlık grevini durdurmak istiyor. Ölüm orucuna varmadan bunun önüne geçmek istiyor. Belki gözaltından sonra telkinlerle ya da başkaca yollarla tekrar yemek yemeye başlamaları gününde basınç uygulanabilir. Ama açlık grevini durdurmanın yolu bu değil. Açlık grevine böylesi bir müdahale sonuç vermiyor. Yapılacak olan tahammül hükmünde kararnamelerle işlerine ihraç edilen insanların hızlıca yeni baştan değerlendirerek işlerine iadesini sağlanmasıdır. Kaldı ki Uluslararası Af Örgütü yeni bir rapor açıkladı. Türkiye'de 100 bin civarında insanın ihraç edildiğine ilişkin hazırladığı bu raporda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bürokratik mekanizmayı ve devlet mekanizmasını temizlemeye yönelik olarak bu işlemleri yaptığı noktasında bir tespit edildi.
Bu arada 15 Temmuz darbesinin sanıkları hakim karşısına çıkarıldı. 200 küsur sanık ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. Bu konuda ne tür bilgiler verebileceksiniz?
Evet, bu ekip biliyorsunuz benim takımı. Esasen soruşturma sürecinde ifadeleri alındığı zaman birbirlerine çelişkili, esasen kendi sorumluluklarını küçülten, sorumlulukları belirsiz bir kişiye ve noktaya yönelten bir tutum takınıyorlardı. Şimdi darbenin o beyin takımı Akıncı üstünde direkt darbe harekatını planlıyorlar. Gerekse özaltı işlemlerin emrini verip, vur emrini verip darbenin merkezinde duran kişiye ilk kez hakim karşısına çıkmış olacak. Ve biz mahkemedeki yüzleşmelerden, ifadelerden şunu anlayacağız. Darbenin komuta kademesi kimlerdir? Bu darbenin, ben inanıyorum ki öyle, sivil ayağı vardır ve bu sivil ayak kimler oluşmaktadır? Fethullah Gülen yapılanmasının dahli hangi boyuttadır? Ve emir, komuta ve karar süreçleri nasıl gerçekleşmiştir? Darbe ne zamandan bu yana planlanmıştır? Bu soruların yanıtını işte bu duruşmada alacağız. Diğerleri daha lokal yargılamalardı. Darbenin uygulandığı yerel ayaklara ilişkin yargılamalardı. İlk kez darbenin kafa takımı ve beyin takımı mahkeme önünde hesap verecek ve bir diğeriyle yüzleşerek ifade vermiş olacak.
Sayın Saymaz, çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olabilmek ümidiyle sağlıcakla kalın.
Sağ olun, teşekkür ederim.